Bismillahirrahmanirrahim. Güneş dürülüp ışığı kalmadığı zaman, yıldızlar parçalandığı zaman, doğurması yaklaşmış develer başıboş bırakıldığı zaman, yabani hayvanlar bir araya toplandığı zaman, denizler kaynaştırıldığı zaman, canlar bedenlerle birleştirildiği zaman, kız çocuğunun hangi suçtan ötürü öldürüldüğü kendisine sorulduğu zaman, amel defterleri açıldığı zaman, gök yerinden oynatıldığı zaman, cehennem alevlendirildiği zaman, cennet yaklaştırıldığı zaman, insanoğlu önceden ne hazırladığını görecektir. Sadakallahü'l-Azim.
Milyarlarca sene önceydi. Yüceler yücesinin ol emriyle yokluk ve varlık kesişti. Sonsuzluk içinde sonluluk yaratıldı bir emirle. Ve her şey böylece başladı. Muhteşem bir proje, eksiksiz bir plan yürürlüğe girdi bir anda. Her şey ve herkes belirlendiği veçiyle yerini ve rolünü üstlendi.
Evet, bir ol emriydi her şeyi başlatıp bugüne getiren. Geçmişi, geleceği, dünü, bugünü, kainatı, dünyayı, havayı, suyu, toprağı, insanı ve tarihi yaratan. Öyle bir ol emri ki, olmasını dilediği, karar kıldığı her şeyin olduğu, hükmünde, tasarrufunda bağımsız, buyruğunun önüne geçilemeyen bir makamdan geliyordu.
Bismillahirrahmanirrahim. Rabbiniz gökleri ve yeri 6 günde yaradan ve sonra arşa hükmeden, gündüzü durmadan kovalayan geceyle bürüyen, güneşi, ayı, yıldızları hepsini emrine baş eğdirerek var eden Allah'tır. Bilin ki yaratmada emir de O'nun hakkıdır. Alemlerin Rabbi olan Allah yücedir. Sadakallahü'l-Azim.
Uzay, sonu belirsiz bir boşluk. Göz alabildiğine yalnızlık. Heybetin ve ihtişamın doruğu. Ötelerin daha ötesi. Milyarlarca yıldızın saçılmış mücevherler gibi ışıl ışıl yandığı, şairlerin ilham, alimlerin merak kaynağı.
Gerçekten de bu esrarlı güzellik oldum olası cezbeder insanoğlunu. Öyle bir çeker ki kendine teslim alırcasına. Bir görünür, bir yok olur sırlarıyla. Karma karışık bir yumak gibi uğraştıkça daha çok karışır.
Lakin insanoğlu da sırtını yere vermez, pes demez asla. Geceyi gündüzüne katar, uğraşır didinir bu esrar perdesini biraz daha aralayabilmek için. Lakin her tamam dediği yerde yeni bir eksik bekler kendisini.
Öyle veya böyle, tüm bu olumsuzluklara, hayal kırıklıklarına rağmen, insanoğlunun uzay hakkında edindiği bilgi birikimi hiç de küçümsenecek gibi değildir. Dünden bugüne çok yol kat etmiştir astronom adına. Hele içinde bulunduğumuz yüzyılın ilk ve ikinci yarısında dev denilebilecek adımlar atılmıştır. İnsanoğlunun astronomiye ilgisi çok çok eskilere dayanır. Neredeyse insanlığın yazılı tarihiyle yaşıttır. Babillilerin milattan önce 3000'li yıllarda bugün bilinen takım yıldızlardan birçoğunu tanımladıkları biliniyor. Sonraları milattan önce 6. yüzyılda Pisagor yer merkezli, yani dünyanın merkez olup güneşin ve yıldızların dünya etrafında döndüğü bir evren modeli ortaya attı. Bunu Aristo ve daha sonraları Battamius takip etti. Battamius bu modeli daha sağlam temeller üzerine oturttu.
Battamius'un ortaya attığı bu model, kilisenin de desteğiyle tam 14 asır hüküm sürerek Avrupa'da Orta Çağ'ın sonlarına kadar taşınmıştı. Kilise bu modele öylesine sahip çıkmıştı ki, bunun aksine bir görüş ileri sürenler kilise tarafından şiddetle cezalandırılıyorlardı.
Milattan önce 6. asırda, yani Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'den hemen sonra, İslam dünyası alimleri astronominin geleceğini şekillendirecek birçok keşif ve icatlarda bulundular. İslam alimleri, teori çalışmaları, gözlemleri, ölçümleri ve astronomi aletlerine getirdikleri yeniliklerle astronomi ilmine çok değerli katkılarda bulundular.
İslam alimlerinden Biruni, yerkürenin döndüğünü ispatlamaya çalışarak ileride Kopernik'in ortaya atacağı sistemin temellerini attı. Yine aynı dönem İslam alimlerinden Bettani, küresel trigonometriye ilişkin çalışmalarıyla çağdaş astronominin önünü açtı. 11. asırda Bağdatlı İbn Heysem, gezegenlerin de döndüğünü ve küresel yüzeyler üzerinde bulunduklarını ileri sürdü. Endülüslü Bitruci ise geliştirdiği yeni modelle Kopernik sisteminin temelini atan bir başka alimdi. 12. asır astronomu Bağdatlı Bediül Usturlabi, gezegenlerin ve yıldızların konumunun gözlemlenmesi yoluyla bu cisimlerin ufuk düzleminden yüksekliğinin ölçülmesini ve böylelikle yerel zamanın hesaplanmasını sağladı.
Şüphesiz İslam alimlerinin bu konuda böylesine ilerlemelerinin temel sebebi Kur'an'da yer alan ve astronomiye ışık tutan ayetlerdi. Bu noktadan hareketle İslam alimleri geçmiş birçok teoriyi çürüterek astronomide yepyeni bir çığır açtılar.
1500'lü yılların başında Kopernik, dünyanın o zamana kadar bilinen 6 gezegenden biri ve küresel olduğunu, ayrıca gezegenlerin güneş etrafında düzgün dairesel biçimde hareket ettiği düşüncesini ileri sürdü. 1600'lü yılların başında Galile'nin teleskopu keşfetmesi Kopernik'i gözlemsel olarak da destekledi. Lakin Engizisyon Mahkemesi'nin tehdidi Galile'nin iddialarını geri almasına sebep oldu.
Kopernik'e bir destek de Alman astronom Kepler'den geldi. Kepler, gezegenlerin odağının güneş olduğunu ve gezegenlerin dairesel değil, eliptik yörüngeler çizdiğini ortaya koydu.
Velhasılı kelam, dünyanın kendi ekseni etrafında döndüğü düşüncesi, ancak zamanımızdan 142 yıl önce Fransız bilim adamı Foucault tarafından kesin ve güvenilir bir biçimde ispat edildi. Evet, tam 142 sene önce. Oysa Kur'an-ı Kerim, bu ispatın yapıldığı tarihten yaklaşık 12 yüzyıl önce bu gerçekten çok daha fazlasını insanlığın istifadesine sunuyordu. Neml suresi 88. Enbiya suresi 33. ve Yasin suresi 38-39. ve Zümer suresi 5. ayetler.
Bismillahirrahmanirrahim. Dağları yerinde donmuş gibi durur görürsün. Oysa onlar bulutlar gibi geçerler. Bu her şeyi sağlam tutan Allah'ın işidir. Doğrusu O yaptıklarınızdan haberdardır. Geceyi ve gündüzü, güneşi ve ayı yaratan O'dur. Her biri bir yörüngede yürür. Güneş de yörüngesinde yürüyüp gitmektedir. Bu güçlü ve bilgin olan Allah'ın kanunudur. Ay içinde sonunda kuru bir hurma dalına döneceği konaklar tayin etmişizdir. Şüphesiz gökleri ve yeri yaratan O'dur. Geceyi gündüze dolar, gündüzü geceye dolar. Her biri belirli bir süreye kadar yörüngelerinde yürüyen güneş ve ayı buyruk altında tutar. Dikkat edin, güçlü olan, çok bağışlayan O'dur. Sadakallahü'l-Azim.
Evet, uzay, Yüce Yaradan'ın muhteşem kudretinin, sonsuz ilminin, sınırsız hakimiyetinin bir tecellisi. Uzayın sır perdesini biraz aralayıp şöyle bir baktığınızda, gözleriniz bu ihtişam dolu saltanatın kudretiyle kamaşıyor, hakir ve yorgun size geri dönüyor. Bu anda Yüce Yaradan'ı hamd ile tesbih ve tenzih ediyor, onun ilmi karşısında saygıyla eğiliyorsunuz. Gücünün büyüklüğü ise derinden titretiyor sizi.
Nasıl titretmez ki? Dünyada yapılagelmiş en güçlü teleskoplarla bile uzayın ancak belirli bir kısmı görülebiliyor. Bu görülebilen kısmınsa uzayda ne kadar yer kapladığı da belirsiz. Ve asıl büyük alan bu gözlem ufku dışında kalan kısımda yer alıyor.
Gözlem ufku içerisinde kalan kısım dahi insan aklını hatta hayalini bile zorlayacak türden. Şu rakamlara bir bakın. Dünyamızın içinde yer aldığı Samanyolu galaksisi yaklaşık 200 milyar güneş büyüklüğünde yıldızı bünyesinde barındırmakta ve boyu 100 bin ışık yılı, eni 20 bin ışık yılı mesafesinde. Lütfen şimdi şu hesaba dikkatinizi bir verin. Işığın saniye hızı, yani bir saniyede kat ettiği mesafe 300 bin kilometre. Dolayısıyla 300 bin çarpı 60 bir dakikada, çarpı 60 bir saatte, çarpı 24 bir günde, çarpı 365 bir yılda aldığı mesafe. Bu çarpımların neticesi de ışığın bir yılda kat ettiği mesafedir ki bu da yaklaşık 9,5 trilyon kilometredir. Yani kabaca bir tabirle ışık bir yılda 9,5 trilyon kilometre yol almaktadır. İşte içinde bulunduğumuz galaksimizin uzunluğu 100 bin çarpı 9,5 trilyon kilometre. Bu hesaba göre ses hızında yol alan bir uçak Samanyolu galaksisini bir uçtan diğer uca boylamasına kat etmeye kalksa yaklaşık 80 milyar yıl gerekecektir.
İş bizim galaksimizde de bitmiyor. Evrende daha bu gibi milyarlarca galaksinin var olduğu tahmin ediliyor. İşin ilginç yanı da bu evren içerisinde her şey hareket halinde. Dünya hem kendi hem Güneş etrafında dönüyor. Güneş hem kendi etrafında hem de kendi etrafında dönen gezegenlerle birlikte bir başka sistemin etrafında dönüyor. Helezoni bir şekilde döndüğü için de bir geçtiği noktadan bir daha geçmiyor. Dünyada Güneş'in çekim alanı içerisinde olduğundan o da bu helezoni dönüşe el mahkum katılıyor. Galaksimiz de dönüyor. Hem de bünyesindeki 200 milyar yıldızla birlikte. Yaklaşık 250 milyon yılda kendi merkezi etrafında bir devir hareketini tamamlıyor. Bu ne ince hesaptır ki milyarlarca galaksi içerlerindeki milyarlarca yıldızla birlikte dönüyor da biri diğerinin yoluna çıkmıyor. Programlandıkları veçiyle kara bir gece kadar sessiz ve sakin görevlerini yerine getiriyorlar. Rahman Suresi 5 ve Mülk Suresi 3. 4. ayetlerinde Yüce Rabbimiz şöyle buyuruyor.
Bismillahirrahmanirrahim. Güneş ve ayın hareketleri bir hesaba göredir. Gökleri 7 kat üzerine yaratan O'dur. Rahman'ın bu yaratmasında bir düzensizlik bulamazsın. Gözünü bir çevir bak, bir çatlak görebilir misin? Bir aksaklık bulmak için gözünü tekrar tekrar çevir bak. Ama göz umduğunu bulamayıp bitkin ve yorgun düşer. Sadakallahülazim.
Yüceler yücesi Rabbimiz gökleri ve yeri, yani evreni 6 günde yarattı. Bu bizim algıladığımız anlamda bir 6 gün müdür, yoksa çok farklı bir boyutta çok değişik bir zaman aralığı mıdır, bunu bilemiyoruz. Ancak bu konuda fikir serdetmek gaybı taşlamaktan başka bir şey değildir. Ancak gözden kaçmayan tek nokta her şeyin ince bir plan ve hesap ürünü olduğu gerçeğidir.
İnsanoğlunun evrenin varoluşuna tatminkar çözüm arayışları yakın zamana kadar iki tezin kıyasıya bir çatışması halinde gelişti. Bunlardan birincisi yaratılış modeli, yani evrenin belirli bir süre önce yaratıldığını savunan model. Ki bu modele Big Bang, yani büyük patlama modeli de denir. İkincisi ise durgun durum modeli. Evrenin yaratılmadığını ve ezelden beri var olduğunu savunan modeldir.
1924-1929 yılları arasında Amerikalı astronom Hubble, uzak yıldızların ve galaksilerin ışık tayflarını incelediğinde, bu yıldızların ışıklarının dalga boyunun ışık tayfı üzerinde kırmızıya kaydığını defalarca müşahede etti. akustik fiziğinde Doppler olayı olarak bilinen bir özelliğin ışık içinde geçerli olduğundan yola çıkarak bunun bir tek izahı olduğu kanaatine vardı. Bu da bu yıldızların bizden hızla uzaklaştıklarıydı. Çünkü bize doğru yaklaşan ışığın dalga boyu tayf üzerinde mora, bizden uzaklaşan ışığın dalga boyuysa tayf üzerinde kırmızıya doğru kayardı. Işığın kırmızıya doğru yaptığı bu kayma, evrenin bir patlama sonrası yayılan gaz kütlesine benzer bir şekilde genişlediğini gösteriyordu.
Evet, evren genişliyordu. Hem de milyarlarca yıldır adeta şişirilen bir balon misali sürekli genişliyordu. Bilim dünyası bu açıklamayla uzun süre çalkalandı. Her yeni iddia gibi bu iddia da şüpheyle karşılandı. Ancak gelişen teknikle birlikte bu konu üzerinde yapılan bütün araştırmalar Hubble'ı haklı çıkarttı. Evren tartışmasız genişliyordu. Ve bu konuda Yüce Yaradan Kur'an-ı Kerim Zariyat Suresi 47. ayetinde şöyle buyuruyordu.
Bismillahirrahmanirrahim. Semayı kudretimizle biz kurduk ve şüphesiz onu genişletmekteyiz. Sadakallahü'l-Azim.
Geride bıraktığımız asırlar boyunca Kur'an'ı tefsir eden birçok müfessirin içinden çıkamadığı bu ayetin sırrı, böylelikle içinde bulunduğumuz 20. asırda gün ışığına çıkmış oluyordu.
Evet, genişleyen evren buluşuyla birlikte Big Bang teorisi gündemde ön plana çıktı. Yeniden tartışma masasına yatırıldı. Uzmanlar Hubble yasasını tersine doğru işletmeye başladılar. Evren sürekli genişlediğine göre dün bugünküne kıyasla daha küçük, bir yıl, bin yıl evvel daha da küçük olması gerekirdi. Daha da geriye gidildiğinde, mesela 10 milyon yıl evvel evren daha küçük, galaksiler ve yıldızlar birbirine daha yakın olmalıydı.
Peki göklerin, yerin, galaksilerin, gezegenlerin, yıldızların birbirine çok yakın, hatta yapışık olduğu, evrende hiçbir genişlemenin olmadığı bir zaman aralığı bulunamaz mıydı?
Hesaplar uzmanları günümüzden 15 milyar sene evveline götürdü. 15 milyar sene evvel hiçbir genişleme yoktu. Yıldızlar, galaksiler, gezegenler, uzay boşluğu tek bir yapı halindeydi. Yani gökler ve yer yapışıktı. Defalarca tekrarlanan hesaplar evrenin 15 milyar sene evvel yoktan var edildiğini gösteriyordu. Ve bu konuda da Yüce Rabbimiz Kur'an-ı Kerim Enbiya Suresi 30. ayetinde şöyle buyuruyor.
Bismillahirrahmanirrahim. İnkar edenler gökler ve yer yapışıkken onları ayırdığımızı ve bütün canlıları sudan meydana getirdiğimizi bilmezler mi? Hala inanmıyorlar mı? Sadakallahü'l-Azim.
Bu evrenin nasıl yaratıldığını, ne gibi aşamalardan geçerek bugüne geldiğini tam manasıyla ancak Yüce Allah biliyor. İnsanoğluna da Yüce Allah'ın kendisine bahşettiği ilim veçhiyle fikir serdetmek düşüyor. Bu çerçevede yoktan var edilişin nasıl başlayıp ne şekilde geliştiğini Big Bang teorisi şöyle ifade ediyor.
Zamanımızdan yaklaşık 10 ila 15 milyar sene evvel çok küçük hacimde, buna karşın çok yüksek sıcaklık ve çok büyük yoğunluktaki aşırı sıkıştırılmış bir yapı büyük bir patlamayla uzaya dağıldı. Bu büyük patlama neticesinde milyarlarca derecelik bir sıcaklık, toz ve gazlar açığa çıkarak uzaya yayıldı. Bu açığa çıkan toz ve gazların geçen zaman içerisinde sıkışmasıyla yıldızlar, soğuması neticesinde de gezegenler meydana geldi.
Evet, bu teori birçok şeyi açıklıyordu. Lakin bir nokta vardı ki teorinin kaderi buna bağlıydı. Teorinin geçerli olabilmesi için ilk patlama anında ortaya çıkan o çok büyük sıcaklığın ve buna bağlı radyasyonun uzaydaki kalıntılarına rastlamak gerekiyordu. Çok düşük de olsa bu radyasyonun izleri mutlaka olmalıydı.
1965 yılında Bell Laboratuvarı'nda temiz radyo yayınları elde etmek gayesiyle çalışan Penzias ve Wilson adlı iki bilim adamı mikrodalga bandında hiç kesilmeyen bir parazit yakaladılar. Elektronikte ve radyo sinyallerinde böyle bir dalga boyuna ilk defa rastlıyorlardı. Öyle ki anten hangi yöne çevrilse bu parazit kesilmiyordu. Bu 5.7 santimlik bir dalga boyuydu ve tekabül ettiği sıcaklık değeri 3 mutlak derece yani -270 derece santigrattı. Evrenin ilk yaratılış anından arta kalan enerjiyi bulmuşlardı. Kainatın yaratılışından bugüne uzanan tatlı bir sıcaklıktı bu.
İki bilim adamı bir tesadüf sonucu çok önemli bir keşifte bulunmuşlardı. Bunun neticesinde de 1978 yılında Nobel ödülü kazandılar. Sonraları bu parazitin değerini kesin olarak saptayabilmek gayesiyle uzaya son derece hassas ölçü aletleriyle donatılmış bir uydu gönderildi. Netice aynıydı. Tüm uzay bu enerjiyle dopdoluydu.
Big Bang artık rakipsiz kalmıştı. Bir tek yapının patlamasıyla açığa çıkan toz ve gazların zamanla sıkışmasıyla meydana gelmişti evren. Kainat yoktan var edilmişti. Evet, Yüce Kur'an bu konuya da açıklık getiriyor. Açığa çıkan toz ve gazlar için duman ifadesini kullanarak şöyle buyuruyor. Husilet Suresi 11. ayetinde.
Bismillahirrahmanirrahim. Sonra Allah duman halinde bulunan göğe yöneldi. Ona ve yeryüzüne isteyerek veya istemeyerek buyruğuma gelin dedi. İkisi de isteyerek geldik dediler. Sadakallahül azim.
Evet, milyarlarca sene evvel meçhul bir noktada, bir zaman diyemiyoruz çünkü zaman yoktu, bir gün son bulacak bir başlangıç için çok yüce bir makamdan bir emir geldi. Kûn. Böylelikle gökler ve yer yüce yaradanın kûn yani ol emriyle sona giden başlangıç içerisindeki mukadder yerlerini aldılar. Ve kainat yaratıldı.
Bundan sonra yeryüzünün insanoğlu için döşenmesi emri verildi. Bu emir veçiyle dünyamızın 1 milyon 300 bin katı büyüklüğündeki güneş, sistemin tam merkezine oturtuldu. Ve dünyayı ışıtabilmesi ve ısıtabilmesi için saniyede 564 milyon ton hidrojeni, 560 milyon ton helyuma çevirmesi, yani saniyede 564 milyon ton hidrojen bombası patlatması emredildi. Böylelikle güneş 6000 derece yüzey sıcaklığına eriştirildi. Dünya güneşten 150 milyon kilometre uzağa, eliptik bir yörünge üzerine 23.5 derecelik bir eğimle ve saniyede 30 kilometrelik bir hızla hareket edecek şekilde yerleştirildi. Ve kendi ekseni etrafında da saatte 1670 kilometrelik bir dönme hızı verildi. Dünyanın dönmesi esnasında karanlıkta kalan yüzünün aydınlanabilmesi için ay dünyanın uydusu haline getirildi. Daha sonra insanlar aydan takvim hususunda da yararlanacaklardı. Yer çekimi konuldu. Yeryüzüne dağlar dikildi. Bu dağlar, dünyanın kendi ekseni etrafında dönmesi esnasında titreme yapmaması için gerekliydi. Tıpkı bir araba tekerleğindeki titremeyi yok etmek için yerleştirilen küçük ağırlıklar gibi, dağlar da dünyanın balansını sağlayacaklardı.
Güneşten gelen ölümcül mor ötesi ışınlarından, göktaşlarından koruyacak, en uygun oranda basınç yapacak, sıcaklığı ayarlayacak, ışığı homojen dağıtacak, denizlerin buharlaşmasını engelleyecek, rüzgar, bulut, yağmurun oluşmasını sağlayacak, içinde hızla uzaya fırlamak için hazır bekleyen gazları tutacak, adeta çelik bir zırh gibi 1000 kilometre kalınlığında atmosfer tabakası dünyanın üzerine örtüldü. İçine insan yaşamı için en uygun değer olan %21 oranında oksijen, %78 oranında azot gazı ve diğer gazlar konuldu. Her gün 17 milyon ton, yılda yaklaşık 536 trilyon ton yağmurun yeryüzüne düşmesi sağlandı. Rüzgara düşen görevse yağmuru bir yerden bir yere sevk etmekti.
Toprağa 107 tane element yerleştirildi. Her nevi bitkiyi yetiştirmesi buyuruldu. Nehirler, yeraltı suları, denizler, geçitler ve burada sayamayacağımız çiçekten böceğe birçok varlıksa tabiat üzerindeki dengeyi sağlayacaklardı. Hulasa, insana hizmet vereceklerdi.
Ekmek yapmak için malzemenin olması ve birkaç şartın bir araya getirilmesi yeterlidir. Ama bu bile ustalık ister. Kainat içinse olmayanı yaratmak ve milyonlarca şartı bir arada belirli bir sırayla ard arda getirmek gerekir. Bunda tesadüfe hiç yer yoktur. Şansın adı bile geçemez.
Bir kere yoktan var etmenin ilmi gerekir her şeyden evvel. Nedir yokluk? Hiç düşündünüz mü? Ekmek yokluğu, su yokluğu veya dün televizyon yoktu, bugün var. Ama bütün bunlar var olan şeylerin yokluğudur. Özlerinde varlık vardır. Kimi de var olan üzerine bina edilirler. Cam vardır, televizyonun tüpü yapılır, silikon vardır, elektronik devreleri yapılır. Ya hiç olmayan şeyin yokluğu nasıl düşünülür? Olmayan şey nasıl düşünülebilir? Düşünülemez. Çünkü yokluk varlığa göre tanımlanmıştır.
İşte yoktan var edilen kainat. İşte düşünülemeyecek seviyede bir matematik ve fen şaheseri. İşte uzay denilen sonsuz boşluk. İşte uzayda kilometrelerce kare büyüklüğünde bir tarla üzerindeki bir taş parçası kadar yer kaplayan Samanyolu galaksimiz. Bunun içinde bir atom kadar bile yer tutmayan güneş sistemimiz. Bu sistem içinde bir elektron kadar dünyamız. Dünya üzerinde yaşadığımız ülke. Ülkemizde bir şehir. Şehrimizde bir semt. Semtimizde bir apartman. Apartmanda bir daire. Ve içinde biz.
Ve işte hepsini yaratan, işte o kûn emrini veren yüce zat. Ve işte onun sonsuz ilmi ve gücünün büyüklüğü. Ya Rab, seni hamd ile tesbih ve tenzih ederiz. Ya Rab, bizi bağışla. Ya Rab, bizi esirge.
Kainat üzerinden insanı ölçülendirdik. Oysa daha önce ne büyüktük değil mi? Sanki biz kainattık da zavallı kainat elimize bakar olmuştu. Sanki biz merkezdik de diğerleri bizim etrafımızda dönüyorlardı. Ah, bir de ölüm olmasaydı.
İlahını bilenleri, birleyenleri bundan tenzih ederiz. Sözümüz İlahlık taslayanlara. Öyle ya, haşa, bütün ilahi sıfatlara haizdir kendileri. Biraz daha cüsseli olsalar, haşa, gökleri ve yeri de sahiplenecekler.
Şüphesiz Allah'ın yaratmasında hiçbir eksiklik bulunmaz. Göklerde ve yerde hiç ama hiçbir şey ondan gizli değildir. Her şeyin en ince detayı onun indindedir. Onun izni olmaksızın kuş kanat çırpamaz, yaprak dahi düşemez. Göklerin ve yerin tek hakimidir o. Şüphesiz yaratmak da, hakimiyet de sadece ve sadece onun hakkıdır. Onun koyduğu değişmez kurallar çerçevesinde gökler ve yer en ufak bir aksaklık olmaksızın bugüne gelmiştir. Ve şüphesiz insanlık da ancak onun kurallarını hayat nizamı olarak benimsediği takdirde felah bulacaktır.